Gerçekten sevgili kardeşlerim, bugün elimden geldiğince iman konusunda bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz kutsal yazılarda çok net, çok açık bir gerçeklik var İbraniler 11. bölümde. Ne diyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Zaten bugün hiç bilmeniz hiçbir şey söylemeyeceğim. Hep bildiklerinizi söyleyeceğim. Benden daha iyi bildiğiniz ayetleri kullanacağım ama amacımız birbirimizi teşvik etmek ve birbirimize hatırlatmak temel değerleri, değil mi? Paulus da öyle diyor. Size defalarca aynı şey yazmaktan bıkmayacağım. Çünkü öğrenmeliyiz. Hatırlamalıyız. Neye inandığımızı ve nasıl iman etmemiz gerektiği konusunda birbirimize üstünlük taslamadan, hatta alçaltarak, karşıdakini daha değerli görerek hatırlatmalı ve birbirimize hizmet etmeliyiz. Rabbin bize hizmet ettiği gibi. Alçak gönüllükle. O yüzden İbraniler'de diyor ki iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Amin. Neden? Andy bunu çok vurgular. Efesler 2. bölüm açıkça der ki 8. ayette iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Amin. Demek ki doğru iman Tanrı'yı hoşnut eder ve bunun sonucunda sen ve ben kurtuluruz. Amaç budur. İsa'nın yapmak istediği şey, ya dünyada bir sürü din var, bir tane de ben getireyim, değildi sevgili kardeşlerim. İsa'nın istediği iman gerçek imandır ve bu iman iman eden herkesi kurtaran imandır. O yüzden kiliseye gelmek, Mesih'in çarmıhına ve Mesih'in çarmıhta yaptığı işe gözlerimizi gibi buna iman etmek, sizi daha gri bir inançtan daha açık bir inanca getirmez. O dinden çıktım bu dine. Bugün Fenerbahçeliydim, şimdi Beşiktaşlıyım. Bu sene daha iyi oynuyor, kusura bakma. Demek değildir. Ölümden yaşama geçmek demektir. Yok oluştan kurtuluşa geçmek demektir. Cehennemden cennete geçmek demektir. Yeniden doğmak demektir iman. İşte İsa buna tanıklık etmek için geldi. Böyle bir imana tanıklık etmek için geldi. Ama biliyorsunuz değil mi? Özellikle kendi ev halkı, kendi yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, marangozluk yaptığı yerde İsa'yı reddettiler. Değil mi? Reddettiler. İnanmadılar. Yaptıklarını gördükleri halde İsa'ya doğru bir imanla el uzatıp sahip çıkmadılar. Gerçeği söylediği halde. Şimdi ben de bugün sevdiğim 2-3 iman hoşuma giden. Yani çok var tabii eski ayette. Her Daniyeller, Nehemyalar, Yeşular, Musalar. Ama bitmez. Ama bugün yeni ayetten 2-3 bölümü size okumak ve üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Birincisi Luka 7. bölüm 1 ve 10. ayetler arası. Burada ne var? Bir Romalı yüzbaşı var. Yani aslında kutsal kitabın yeni ahit bölümüne baktığınızda ilginçtir. Bu yüzbaşı, Romalı yüzbaşılar, hani bazen şey dedim hatta bunu hazırlarken, ben dedim askere mi gideyim bir daha, yüzbaşı mı olayım? Çünkü neden? Şimdi İsa çarmıha gerildi biliyorsunuz. Biliyorsunuz orada bir Romalı askerler var değil mi? Ve onların bir komutanı vardı, yüzbaşı. Adı yazmıyor. Komutan, yüzbaşı. İsa'nın bu şekilde öldüğünü görüp olayları gördüğünde ne dedi? Bu doğru bir adamdı İsa için. Yüzbaşı. Sonra elçinin işlerini atlayın. Sanırım 10. bölüm. Orada ne görüyorsunuz? Petrus ve bir yüzbaşı hikaye. Cornelius. Melek geliyor, işte iyilik yapan bir adam değil mi? Sadaka veren, insanlara merhametli davranan bir adam. Ve melek ona ne diyor? Cornelius, Rab senin dualarını işitti. Haleluya. Gene yüzbaşı. Gene Romalı. Ve Rab ona lütfediyor. Ve Petrus'u değil mi gönderiyor? Hatta Petrus gitmek istemiyor, hikayeyi biliyorsunuz. Rab diyor yani biz Yahudiyiz değil mi? Kirli onlar, günahkar onlar. Başka uluslardan. Kes ve ye. Şaf geliyor değil mi kardeşler? Tanrı'nın temiz kıldığını sen kirli kılma. Ve gidiyor. Ve ne görüyor Petrus? Cornelius bütün ev halkıyla, zaten yetkin birisi. Romalı olduğu için imkanlı da birisi. Yani maddi anlamda söylüyorum. Ve kutsalı üzerlerine iniyor. Rab kabul ediyor. Şimdi üçüncü bir yüzbaşı var. Üçüncü bir yüzbaşı. Bu Luka 7'de. Hani benim paylaşmak istediğim bölümde. İşte 7:1-10'da şöyle okuyacağım. Sonra paylaşacağım. Diyor ki İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra paylaşım yapıyordu. Kefernahum'a gitti dedi. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Çok ilginç. Bir, ilginç olan yani Yahudi değil, Yahudilerin kirli dediği, ilişkiye girmediği hatta evine almadığı bir Romalı'nın evine girilmediği bir ortamdan konuşuyoruz. Roma onları sömürüyor, vergi alıyor, eziyor, basıyor. Ama bu adam, biraz sonra okuyacağız, Yahudiler için havra bile yaptıran bir adam. Ama ilginç olan, Roma kültüründe kölelik önemli bir şeydir. Ama kölenin hiçbir değeri yoktur. Yoktur. Bak, kölesi için İsa'ya adam gönderiyor. Bu adamın yüreği iyi. Yani kölesini önemsiyor. Normalde onu satar hastalandıysa değil mi? Ölüyor zaten. Gider biri başkasını alır. Köle mi yok Roma'ya? Hani daha 2 tane alır, 3 tane alır. Niye önemsiyor kölesini? Bu o yüzbaşının, yani Romalı yüzbaşının aslında yüreğini resmediyor bize en başında bu bölümde. Merhamet var yüreğinde. Ve ilişkileri olduğu için Yahudilerle, Yahudi yetkilileri İsa da Yahudi olduğu için ona gönderiyor. Çünkü duydu haberi. Zaten İsa'nın yaptıklarını görmemek ve duymamak için ya kör ya da sağır olmak lazım. Gerçi körler bile gördü yani, değil mi? İmkansızdı. Ve adam çağırdı. Neyse bu Yahudi yetkililer geldi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla. Bu da beni şaşırtıyor. Çünkü Yahudilerin birçoğu İsa'yı reddediyordu. Demek ki bu Romalıyı ne kadar çok sevdiler ki bu İsa'ya inanmamalarına rağmen Yahudinin yaptığı iyiliklerden dolayı içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Değeri de koyuyorlar hemen. Çünkü ulusumuzu seviyor, havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab zahmet etme, evime girmene layık değilim. Wow. Şimdi bak, ikinci kez adamın yüreği açığa çıkıyor. Bir, kölesini sevdi, merhametli olduğunu, değersiz görünen birine değer verdi. İki, hani gönderdiği Yahudiler layıktır falan diye geçiştiriyorlar İsa'yı. Yani sıradan biri gibi muamele yapıyorlar İsa'yı. Ama bu adam diyor ki, bak evime girmene bile layık değilim. Layık değilim. Bu ne demek? Kendini alçalttı bu adam. Alçalttı. Bakın, bu sıradan bir adam değil. Bu yetkili bir adam. Önemli bir imparatorluğun sömürge yetkin kılınmış, astını asan, kestiğini kesebilecek, çarmıha gerebilecek yetkide olan bir adam. Diyor ki, ben önemli değilim. Peki Sezar ve Romalılar Yahudiler hakkında ne düşünüyor? İlkel Orta Doğu'nun ilkel abuk subuk inanç olan boş insanları. Böyle bir toplumdasın. Şimdi diyorsun ki, yok bir Yahudi'ye. Ben layık değilim evime girme. Gelme. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Vah. Yani Yahudilerin dibinde İsa neler yapıyordu? Delikanlı, bu izleyin bunun bölümün devamını. Kadının, dul kadının oğlu ölüyor. Delikanlı sana söylüyorum, kalk dedi. Kalk, ölmüş genç kalktı. Değil mi? Bölümün devamını okuyun. Ama birçok Yahudi kızdı. İnanmadı İsa'nın yaptıklarına. İnanmak istemediler. Ama bu adam diyor ki, sen bir söz söyle. uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. Yapar. Çünkü bak adam yetkinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü yetki sahibi birisi. Ya çeken bilir, yetki sahibi birisi. O zaman diyor ki benim askerlerim var. Benim üstlerim var. Ben onlara itaat ediyorum. Benim askerlerim de bana itaat eder. Sıkıysa yapmasın. Roma askeri kanunu acayip ağırdır. Ölüme kadar cezası gider. Diyor ki yapar. Ne anlıyoruz buradan? İsa'yı yüz yüze görmedi bu adam. Sadece duydu. İsa'nın yüceliğini, İsa'nın yetkisini tanıdı bu adam. Öyle tanıdı ki o şehirden dua et. Yani İstanbul'a, İzmit'e dua et. Benim o hasta kölem iyileşecek. Çünkü bir gün sonra oraya vardı at sırtında. İyileşecek. İmanı anlayabiliyor muyuz? Yahudilerin kirli dediği adamlar. İmansız putperest dediği adamlar. O zaman gerçekten kutsal yazılardaki yazılanları iyi anlamamız gerekiyor. Derin düşünmemiz gerekiyor. Ben bugün Yuhanna'yı okudum, bugün Luka'yı okudum, yarın Matta'yı okuyacağım. Bu roman değil kardeşlerim. Hem kendim için söylüyorum, hem de sizler için. Birlikte çalışıp dua etmeliyiz. Ve anlamaya çalışmalıyız. Bu sözleri duyan İsa, yüzbaşıya hayran kaldı. Haleluya. Başka hiçbir yerde bu kelimeyi göremezsiniz. İsa'nın birisi için, bak tanımadığı biri için söylüyor. İsa hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim dedi. İsrail'de bak şehir söylemiyor. Beni izleyen sizler içinde demiyor. Tapınak demiyor. Bütün İsrail'i söylüyor. Artık içine tarihini katın, eskisini katın. Diyor ki İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular. Haleluya. Ben İsrail'de bile böyle iman görmedim. Şimdi ben, zaten canım okundu bunu hazırlarken, nasıl bir yüreğe ve nasıl bir imana sahibim? Nasıl? Kendimi ne kadar alçaltıyorum dürüst bir yürekle? İkiyüzlülükten uzak bir yürekle? Nasıl Rabbin çarmığına sarılıyorum? İsa'nın Rab olduğunu her ilahide söylüyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Amin. Doğrudur söylemeliyiz. Ama o Rabken nasıl ya? Nasıl ayak yıkarsın? He? Seni bir saat sonra satacak adamın ayağını nasıl yıkarsın? İlk önce Yahuda'dan başladı çünkü. Çünkü onu gönderdi ondan sonra. Nasıl çarmıhı taşırsın? Nasıl yüzüne tükürüldüğünde ses çıkar? Ya onları yok edebilirsin. Taş edebilirsin. Yeni dünya yaratabilirsin. Ne değerimiz var? Zaten yaratıldık. Neden? Neden bu kadar sevdin? Neden? Neden bu kadar alçak gönlüsün, bu kadar güçlü olduğun halde? İkisini yan yana başka hiç kimse de göremezsiniz. Hem güç hem alçak gönlü. Dikkat edin, inceleyin tarihi. Alçak gönüller bulursunuz, zaten güçsüzdürler. Yetkisizdirler. Güçlüler bulursunuz, imparatorlar, krallar, ama alçak gönüllük bulamazsınız. İkisinin birleşi tek kişi odur. Ve İsa dedi ki, çok onur verici bir şey değil mi? O yüzbaşının, düşünsene, askerlere dönüyor. Rab, İsa sana dedi ki, ona hayran oldum, söyleyin. Ne hissetti yüzbaşı? Duyduğunda bunu. Wow. Büyük onur. Ve bunu duymak istiyorum. Tamam. Bunu yaşam kilisesi olarak duymalıyız. Oğlum. Hayranım sana. Hayranım sana. Tabii kızlar için de. Bunu duymalıyız. Sonra Luka 8, 41-48'de başka bir iyi iman hikayesi var benim açımdan. Biliyorsunuz İsa birçok yerde müjdeyi duyuruyordu, mucize yaratıyordu ve insanların alçak gönüllü evlerine kadar gidiyordu. Değil mi? O da çok ilginç. İsa insanların sadece kendisine gelmesini beklemedi. İsa gerçek hizmetin ne olduğunu eylemiyle gösteren bir kişidir. Sadece lafta bırakmamıştır. Bunlardan bir tanesinde o sırada Havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. 8.41'den okuyorum. Evine gelmesi için yalvardı. Neden? Çünkü 12 yaşındaki kızının biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yönden sıkıştırıyordu. Bak şimdi İsa bir amacı var. 12 yaşındaki kız ölüyor ki öldü zaten. Adam bilmiyordu çağırttığında. Herkes hem onun yapacağını görmek hem de yaptıklarını bildiği için onun yanındaydı. Yani kapalı çarşıdan beter bir durum vardı, tamam mı? O anda. Çünkü İsa'ya sokakları dar. Dar. Rab dilerse bir gün gideceğim. Darmış. Öyle değil. Sonra 12 yıldır kanaması olan bir kadın ortaya çıkıyor, değil mi? Kadın oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. Yazan Luka, adam zaten doktor. Değil mi? Luka doktor zaten. Bak diyor ki, varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyi edememişti. 12 yıldır kanamalı bir kadın. İsa'nın arkasına yetişip giysisinin eteğine dokundu. Biliyorsunuz çıkış olsun, levil olsun, etekler püsküllü. Kutsal yazılara göre. Ve dedi ki eteğine dokundu. Yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa gidiyor. Kadından haberi yok. Zaten her şey sıkış sıkış. Herkes elini uzatıyor. İsa, Musa bir şeyler söylüyorlar. Sonra oldu. İsa bana kim dokundu diye durdu. Bak kim dokundu? Yani şu soruyu kapalı çarşıda yürürken sorduğunu düşün yandaki adama. Ulan bana kim dokundu? Aynen böyle gülerler işte. Aynen böyle gülerler. Kim dokundu? Oğlum manyak mısın demez mi adam bana arkadaşım? Herkes zaten birbirine değiyor burada, görmüyor musun? Kapalı çarşı burası. Toronto değil ki lan burası, Kanada değil ki bomboş. Kapalı çarşı. Ve ben inanıyorum o daha kötü bir durumda. Bana kim dokundu? Kim? Kim? Herkes inkar ederken Efendimiz kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor dedi. Ama İsa devam ediyor. Hayır, birisi bana dokundu dedi İsa. İçinden bir gücün akıp gittiğini çünkü hissettim. Bak, bir güç benden gitti. Kim dokundu? Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi. Titreyerek. İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde. Bak. Nasıl kendini alçaltıyor. Ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı İsa'ya kadın. İsa ona kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Haleluya. İmanın seni kurtardı. Sevgili kardeşlerim, birçok kez bir araya geliyoruz, kalabalıklar oluşturuyoruz. Tapınma şeneke, dualar yapıyoruz. Bakın kimseyi derdim yargılamak değil, ben de öğreniyorum. Ben burada iman babası olarak konuşmuyorum. Ama şu sözü çok beğendim. Bak diyor ki, beden sırf kalabalıklık yapar. İman ise dokunur. Bak orada kalabalık çoktu değil mi? Çoktu. Yani sırf bu kadın mı hastaydı? Sırf bu kadının mı İsa'nın şifasına ihtiyacı vardı? Hayır. Ama onlar onunla yürüyordu. Kalabalıklık yapıyordu. Petrus da bunun farkındaydı. Ama bir kadın geldi dokundu. O farklı kalabalıklık yapıyordu çünkü orada. O ihtiyacını biliyordu ve ihtiyacını giderecek kişinin kim olduğunu iyi biliyordu. Dedi ki eteğinin bir parçasına mı dokunsam? Bak kadının alçak gönlüne bak. Hani durdurayım da derdimi anlatayım. Hadi el koysun İsa bana kanamayı azarlasın demedi kadın ya. Demedi. Yani İsa'yı hedefinden, odaklından uzaklaştırmıyor kadın. Geçerken bir dokunayım ya. İnanıyorum ben onun güçlü ve yetkin olduğuna, iyileşeceğime. Ve İsa dedi, kim dokundu bana? Kim? Çünkü bir güç aktı benden. Kim? O zaman kilise kalabalıklık mı yapacak, yoksa imanla dokunacak mı? Bu çok önemli. 1000 kişi olmaya gerek yok. Olursa olur, olsun. 2000 kişi olsun, 10.000 olsun. Ama kuru kalabalıktan bahsetmiyor İsa. Bak, kuru kalabalık sadece bakıyordu. Ama bir kadın iyileşti. Ben iyileşmek istiyorum. Ben değişmek istiyorum. Ben Mesih'te yanmak istiyorum. Ben Mesih'e tanıklık etmek, onun aracılığıyla, kilisesi aracılığıyla sizlerle birlikte bu topraklarda ve Rab nereye gönderirse orada tanıklık etmek istiyorum. Körlerin gözleri için, cinler için, hastalar için merhamet ve sevgiyle hizmet etmek istiyorum. Bunun için buradayım. İstanbul güzel şey kardeşim. Boğaz'da şimdi ben de bir bira içip patates yemeği bilirdim bu pazar günü. Ama burada olmayı seçiyorum. Sizlerle olmayı seçiyorum. Çünkü bu bana bereket getiriyor. İmanımı yeniliyor. Sizden teşvik alıyorum. Kadın kadar olmasa da bu hedefe doğru yürümeye ve gayret etmeye çalışıyorum. Tek başına hiç kimse, ama hiç kimse iman yaşamı yaşayamaz. Kilise bu yüzden çok önemlidir. Çağrı tektir, iman tektir, kurtuluş bireyseldir. Ama iman yaşamı kilise topluluktur. Topluluktur, bunu anlaması gerekiyor kilisenin ve bizlerin. Özel bir çağrınız yoksa, elçisel bir armağanınız yoksa, Rab için gezinen biri değilseniz, onun dışında topluluğa ait olmalısınız. O bile iki kişi gezecek, tek değil. O bile iki kişi. Tek değil. O yüzden sevgili kardeşlerim, neye dokunduğumuza dikkat edelim. Neye dokunmak istediğimize dikkat edelim. Dokunduğumuz şeyler bize şifa mı veriyor, yoksa bizi yok mu ediyor? Dikkat edin. Dikkat edin, iblis ve benlik. Şuna dokun, bir şey olmaz. Sen Tanrı'nın olsun, şu taşa söyle ekmek olsun ya. Yapardı İsa. Kralını yapardı o ekmeğin. Ama ayartıya gelmedi. Canım sen şimdi biraz buralarda gez. Sen imanlı kalın. O kötü kişiler var etrafında ama boş ver. Götürür. Benliğine göre hareket eder ve Rab'den almadan bir yere gideyim, bir yerde kalayım, bir yerde yaşayayım, bir yerde çalışayım diyorsan, şunu diyorsun, efendimsin benim ama şimdi değilsin. Şimdi değilsin, kusura bakma, çünkü ben karar vereceğim şimdi. Yaşamımız böyle olmasın, bu kadın gibi olsun. Önünde eğilelim. Korkarak, titreyerek geldi diyor değil mi İsa'ya? Neyse, zamanı uzatmayayım. Son örneğim. Bu adamı çok seviyorum. Oh, Andy daha önce bundan bahsetti. Zakay. Şimdi Zakay bir vergi görevlisi değil mi? Biliyorsunuz hikayeyi. Luka 19'da. Ama dikkat edin. Sadece vergi görevlisi değil. Vergi görevlilerinin başı olan birisi. Yani bir sürü altında vergi görevlisi çalışıyor demektir bu. Peki nerenin vergi görevlisi? Eriha'nın. Çok önemli, zengin bir kentin o dönem için. Vergi görevlisi, sorumlusu. Vergi görevlileri neden günahkar denir? Yani Yahudiler niye böyle adlandırıyor vergi görevlilerini, günahkar diyor? Adam görevli, niye günah oluyor? Çünkü insanların ondalıklarını alıyor. Ve başka bir kirli ulus için Tanrı halkı alıp ona veriyor. Yani çalıyor. Çaldığı için onları Yahudilerin gözünde günahkar olarak adlandırılıyorlar. Sevmiyorlar vergi görevlilerini. Peki bu kısa boylu vergi görevlisi ne yaptı? Bir okuyalım, sonra biraz konuşalım. İsa Eriha'ya girdi, kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. Demek ki hakikaten 1.50 falan bir adam demek. Çünkü Yahudiler çok uzun değil zaten. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı bir kedi gibi. Çünkü İsa oradan geçecekti. Bak şimdi biraz düşünün ya. Hakikaten düşünelim, bir beyin jimnastiği yapalım. Sen Eriya gibi bir kentin Roma tarafından yetkin kılınmış, ona vergi toplayan, değil mi? Vergi görevlisisin. Başısın. Zenginsin. Çok zenginsin. Çünkü vergi görevlisi zaten zengin. Bu başı düşünün ya, nasıl eczacı başı falan gibi yani. Ve önemli bir kariyerin var. Kedi gibi ağaca tırmanıyorsun, çocuk gibi. Şimdi düşünün bu görüntüyü. Ya millet ne der? Alay etmez mi ya? Gülmez mi? Ve hakikaten biz buradayken gülüyoruz. Oradaki sahneyi düşünün. Ulan bu adam hakkını mı, deli mi bu? Nedir bu? Ne yapıyor? Dağaca çıktı. Çocuk gibi. Kedi gibi. Ama o utancı hiçe saydı Zakkay. Kendi kariyerini, kendi zenginliğini, kendi görkemini insanlar ne der? Ben de alay ederler mi? Kilisenin en büyük problemlerinden bir tanesi budur. Ben kiliseye gidersem, imanlı olduğumu söylersem, Hristiyan olduğumu söylersem, İsa'yı izlediğimi söylersem, insanlar bana ne der? İşsiz kalır mıyım? Dışlanır mıyım? Annem babam beni reddeder mi? Arkadaşlarım toplum dışı beni eder mi? Bu adam hiçbir önemsemedi. Öyle, hem de çok önemli biri olduğu halde önemsemedi. Ağaca çıktı. Çünkü bir amacı vardı, İsa'yı görmek istiyordu. Bak. İsa'yı görmek ya, sadece görmek ya. Çünkü İsa'nın onu çağıracağını bilmiyordu ki. Randevusu yoktu ki. Garantisi de yoktu. Sadece görmek için ağaca çıktı. Onu görsem bana yeter dedi ya. Bu önemli zengin adam. Nedir ondaki bu tutku, bu yürek? Günahkarsın diyor herkes. Yüzbaşıya da öyle demediler mi? Romalılar kirli insanlar. Ama üç Romalılığın ne yaptığını bildik yüzbaşının. Sen günahkarsın, vergi görevlisi, çekil. Ama o günahkar kendini alçalttı. O din bilginleri İsa'ya böyle baktı. Mesih, ne Mesih ya? Celle'den Mesih mi olur? Çıktı. İsa oraya varınca yukarı bakıp, kalabalık içinde yine İsa. İmanı görüyor İsa. Bak, İsa kalabalıkların içinde kimin ne yürekle yaklaştığını görüyor. Çünkü insan ona bir şey anlatmasına gerek yok. İnsanın içinden geçeni İsa görüyordu diyor kutsal yazılarda. İsa gördü. Zakkay, çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Wow. Zakkay'ı düşünün şimdi. Ağaca çıkmışsın ve adıyla seslendi İsa. Hey adam, aşağı in demedi. Bak onu nasıl onurlandırıyor. Zakkay, aşağıya in. Çünkü senin evinde kalmam gerek. Niye? Niye onun evinde kalması gerekiyor? Bakın bu üç örnek ve diğer birçok örnekte bir şey görmenizi istiyorum. Müjde sadece Yahudiler için değildir. Müjde herkes içindir. Galatyalılara yazdığı gibi. Ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne kadın ne erkek. Herkes içindir müjde. O Romalılar için, yani Grekler için ve Yahudiler için ve günahkarlar için. Herkes için. Herkes çağrılıyor. Zakkay, aşağıya in. Herkesi bugün Tanrı aşağıya inmeye ve evini bana açacak mısın? Sana gelmek istiyorum. İşte durmuş kapıyı çalıyorum. İşte durmuş kapıyı çalıyorum. Kim kapıyı açarsa onunla akşam yemeği yiyeceğim. Bir de haleluya, böyle bir Rab var. Böyle bir Rab var. Bunlar gerçektir. Benim sözlerim değildir. Zakkay aşağıya indi ve sevinç içinde, bak sevinç içinde, çocuk gibi ya. Çocuk gibi, işte İsa'nın aradığı iman bu. Çocuk gibi. Zenginmiş İsa, sıradan bir, ya yatacak yeri yok bu adamın. Ünü yok, zenginliği yok, parası yok. Ne artın var İsa'ya? Lan onunla gezen herkes zulüm görüyor, dışlanıyor. Ne artın var? Niye seviniyorsun çocuk gibi? Evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Bak şimdi insanlara bak. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. İnsan böyle ya. İnsan işte bu kadar bazen kör Bu kadar bazen anlayışsız olabiliyor. Zakkay aşağı ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Konuştuktan ve evine buyur ettikten sonra. Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir dakika. Ayet güzel. Okuyalım yarısını. Şimdi çıksın Kadıköy meydanına, Taksim meydanına, Eczacıbaşı desin ki bugün gelin malımın yarısını dağıtıyorum size. Trilyonlar, milyarlar. Milyarlar. Bu adam sıradan bir zengin değil. Tamam mı? Dikkat edin. Malımın yarısını dağıtıyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. 4. Kutsal yazılara bakarsan Leviler 6:5. Açın okuyun, 2 katı diyor. Haksızlıkla aldıysan çıkışta da söylüyor. 2 katını geri vereceksin. Yasa bu. Adam bunu biliyor. Bu adam diyor ki hayır, 2 katını vermeyeceğim. 4 katını geri vereceğim. O kadar yüreği değişti. O kadar. Neden? Neden? 3 gün öncesine kadar çocuk gibi olmayan, herkesten burnundan soluyup zorla parası alan bu adam niye değişti? Çünkü İsa'ya yakın olmayı seçti. İsa'yı evine buyur etti. Ona dokundu. Onu dinledi. İsa ondaki imanı gördü. Ve ona açtı Tanrı'nın sırlarını, gerçeğini. Ve sevindi bu adam. O zaman soru şu. Biz yemek yiyor muyuz İsa'yla? Eve buyur ediyor muyuz? Buradan evimize gittiğimizde bu akşam neyle uğraşacağız? Kimi sevinçle, aşk ve tutkuyla davet edeceğiz? Kimi? Ve bu adam gibi haksızlık yaptıysak 4 katını geri verip kardeşimizden özür dileyecek miyiz? Özür diliyorum. Ama geri ödemedin. Adam ödedi. Evet, seni soydum, çaldım ama özür diliyorum. Hristiyan ya, bağışlayacak nasıl? Sen ödedin mi? Malımın yarısını geri veriyorum. Biz ondalığı zor veriyoruz, yeri geliyor. Bir sürü Suriyeli aç var. Bir sürü ihtiyaç içinde olan aç var. Hadi onları geçtim. Kilisede ihtiyaç içinde olan birçok insan var. Müjde sadece konuşmak değildir. Ve İsa ne dedi? 4 katını geri vereceğim. İsa dedi ki, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Haleluya. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğullarındandır. Ya bir dakika, Zakkay Yahudi değil miydi zaten? Zaten İbrahim'in soyu değil miydi? Neden şimdi İsa İbrahim'in oğlu oldu diyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, yine bir resim var burada. İbrahim'in oğulları sayılacak olanlar, Yahudilik ırkından gelenler değil, İbrahim gibi aynı imana sahip İsa Mesih'e iman etmiş olan kişiler İbrahim'in soyundan sayılacaklardı. İşte bu uluslar sizsiniz. İngiliz, Amerikalı, Kanadalı, Türk, Kürt, Ermeni yok. İsa'ya iman eden herkes İbrahim'in soyudur. Ve kurtuluşa kavuşmuş kişilerdir. Müjde budur. Irka ait değildir. İmanla, Mesih'e olan imanla ilgilidir. Rab ve kurtarıcı olarak. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Haleluya. Amin. İşte böyle bir Tanrımız var. O zaman sevgili kardeşlerim, bugün Rabbin önünde bizi seven, bugün birçok peygamberlik sözü yapıldı. Haleluya. Seviyorum böyle kiliseyi. Tanrı bize seslendi değil mi? Bak, onurlandırıyor gene. Alçak gönlü davranıyor. Layık değiliz ama öyle. Sizi seviyorum. Önüme gelin. Sizi bereketleyeceğim. Yeni yeni yapraklar, yeni tohumlar açacaksınız. Yenileyeceğim sizi. Kim söylüyor bunu? Lawrence mı? O mu söylüyor? Eğer o söylüyorsa dinlemeyin. Ama Rab'ten geldiğini düşünüyorsanız dinleyin. Çünkü Rab söylediği zaman ve Rab seslendiği zaman kilise kulağını tıkıyorsa vay o kilisenin haline. Vay o kilisenin haline. Çünkü Tanrı alaya alınmaz diyor kutsal yazılarda. Ama bizi seven bir babamız var. Gel onları. Rab biliyor zaten. Senin söylemene gerek yok. Seni senden daha iyi tanıyor. Gel. Zakkay gibi. O kanamalı kadın gibi. O yüzbaşı gibi. Gel. Gel, Rab seni kucaklayacak. Rab seni yüreklenecek ve seni onurlandıracak. Hem kendi egemenliğinde İbrahim'in soyu ve kurtuluş verecek. Bak, hem de yine kendi egemenliği için insanların önünde sizi yükseltecek. Ve bolluk ve bereket getirecek. Yeter ki siz duyduğunuz bu müjdeye ve bu imana yürekten alçak gönüllü bir şekilde sarılın sevgili kardeşim.